Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
İkiye bölünen Vicont, Italo Calvino, 1. kaset 1. yüz, Can Yayınları 1. baskı, 1991, Türkçe'ye çeviren Rekin Teksoy, 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Bahar Özden. Avusturyalılarla Türkler arasındaki bir savaşa katılan Terelbalı Vicont Medaryo'yu bir Türk güllesi ortadan ikiye böler. Vicont ülkesine yarım insan olarak döner. Bu çarpıcı giriş bir bale gibi gelişen bir masalı başlatır. Masal boyunca yarım Vicont'un çevresinde kendisinden daha da parçalanmış insanlar devinirler, dertlenirler. Italo Calvino'nun bitip tükenmez buluşlarından biri mi söz konusudur, yoksa gittikçe yabancılaşan, sakatlanan, bütünlüğe, eksiksizliğe ulaşması engellenen çağdaş insanın koşullarına düşündürücü bir gönderme mi yapılmaktadır? İkiye bölünen Vicont 1952, Ağaca Tüneyen Baron 1957 ve Var Olmayan Şövalye 1959 ile birlikte yazarın Atalarımız adını verdiği üçlünün ilk kitabını oluşturuyor. İtalyanca aslından yapılan bu çeviri, yazarın sağlığında 1985 yılında yayımlanan ikiye bölünen Vicont'un gözden geçirilmiş basımından yapılmıştır. Türklerle savaş vardı. Dayım Terelbalı Medardo Vicont'u Bohemya Ovası'nda Hristiyanların ordugahına doğru at sürüyordu. Peşinden de emreri Curzio gidiyordu. Leylekler alçaktan uçuyor, beyaz sürüler oluşturarak donuk, dingin havayı yarıyorlardı. ''Niye bu kadar çok leylek var?'' diye sordu Medardo Curzio'ya. ''Nereye gidiyorlar?'' Savaşa katılmış olan komşu dükleri hoşnut etmek için henüz gönüllü yazılmış olan dayım daha acemiydi. Hristiyanların elindeki son kaleden bir atla bir emir sağlamış, imparatorun karargahına gidiyordu. ''Savaş alanına gidiyorlar.'' diye kestirip attı emreri. ''Yol boyunca bize eşlik edecekler.'' Vicont Medardo, o yerde uçan leylekler görmenin iyiye işaret olduğunu öğrenmişti. Leylek gördüğü için sevinmeye çalışıyordu. Ama elinde olmadan kaygılı hissediyordu kendini. ''Bu çöp bacaklı kuşları savaş alanına çeken ne acaba Curzio?'' diye sordu. ''Kıtlık tarlaları perişan ettikten, kuraklık ırmakları kuruttuktan bu yana'' diye karşılık verdi emireri. ''Artık onlar da insan eti yiyorlar. Ölülerin bulunduğu yerlerde leyleklerin, turnaların, flaman kuşlarının yerini kargalarla akbabalar aldılar.'' O sıralarda dayım ilk gençliğini sürüyordu. Duyguların karışık bir coşku halinde olduğu, iyi ile kötünün daha ortaya çıkmadığı çağı, ölümcül, kıyıcı bile olsa her yeni deneyimin etkileyici, yaşam sevgisi dolu olduğu çağı. ''Peki kargalar, akbabalar, öbür yırtıcı kuşlar nereye gittiler?'' diye sordu. Yüzü sararmıştı ama gözleri ışıyordu. Emreri esmer, bıyıklı gözlerini yerden kaldırmayan bir askerdi. ''Vebadan ölenleri yiye yiye onlar da vebaya yakalandılar.'' dedi. Mızrağıyla kara çalıları göstererek. Daha dikkatle bakınca bunların çalı olmayıp yırtıcı kuşların tüyleri ya da kurumuş bacakları olduğu anlaşılıyordu. Kuşun mu yoksa insanın mı daha önce öldüğü, hangisinin karnını doyurmak için ötekinin üstüne atladığı bilinmiyor, dedi Curzio. İnsanları kırıp geçiren vebadan kaçmak için toplu olarak kırlara göçmüşler ama burada da can vermişlerdi. Çıplak ovaya serpişmiş, yaralardan yüzleri biçimini yitirmiş, iskelet yumakları halinde çıplak erkek ve kadın cesetleri görülüyordu. Üstelik nedendir bilinmez, telekleri vardı. Cılız kollarından, bağırlarından sanki telekler, kanatlar çıkmıştı. Bunlar kalıntılarına karışmış akbaba leşleriydi. Arazide çarpışma izleri giderek artıyordu. Atların ikisi de yana kaçarak, şaha kalkarak duraksadıklarından daha ağır yol alıyorlardı. ''Atlara ne oluyor?'' diye sordu Medardo emrerine. ''Efendim?'' diye yanıt verdi emreri. ''Atlar kendi bağırsaklarının kokusundan hoşlanmazlar hiç.'' Gerçekten de geçtikleri düzlük bölge, kimisi sırt üstü yatmış, nallarını gökyüzüne dikmiş, kimisi yüzü toprağa gömülmüş, yan yatmış at leşleriyle doluydu. ''Niye bu kadar at ölmüş burada Curzio?'' diye sordu Medardo. ''At karnının deşildiğini hissedince bağırsaklarını tutmaya çalışır.'' diye açıklama getirdi Curzio. Kimisi yüzü koyun uzanır, kimisi ise bağırsakları dökülmesin diye sırt üstü yatar. Ama iki durumda da çok geçmeden ölüm gelip çatar. Öyleyse bu savaşta en çok atlar mı ölüyor? Türklerin palaları sanki bir vuruşta karınlarını deşmek için yapılmış. Az ileride insan ölüleriyle karşılaşacaksınız. Önce atlar, sonra atlılar vurulmuş. Bakın geldik ordugah orada. Ufukta en yüksek çadırların tepelerinde imparatorun ordusunun sancakları ve bir duman yükseliyordu. İleriye doğru yol alırken son çarpışmada ölenlerin hemen tümünün kaldırılıp gömülmüş olduğunu gördüler. Sadece arada samanların üstüne bırakılmış organlar, özellikle de parmaklar görülüyordu. ''Bazen bize yolu gösteren bir parmak var.'' dedi Medardo dayım. ''Ne demek oluyor bu?'' ''Tanrı günahlarını bağışlasın. Yüzükleri almak için diriler ölülerin parmaklarını kesiyorlar.'' ''Kim var orada?'' dedi. Kaputu kuzeye dönük bir ağacın gövdesi gibi küf, yosun kaplı bir nöbetçi. ''Yaşasın kutsal imparatorluk tacı!'' diye bağırdı Kurzio. ''Kahrolsun sultan!'' diye karşılık verdi nöbetçi. ''Ne olursunuz komutanlığa gidince söyleyin de nöbeti devir alacak birini göndersinler. Yoksa burada toprağa kök salacağım.'' Pislik yığınları üstünde vızıldayarak her yeri kaplayan sinek bulutundan kaçmak için atlılar şimdi hızlı koşuyorlardı. Birçok yiğidin dün deşilen iç organları henüz yerde ama kendileri gökyüzünde diye bir belirleme yaptı Kurzio. Sonra da istavros çıkarttı. Ordugahın girişinde altında kıvırcık saçlı, iri kıyım, pileli uzun ipek giysiler giymiş, göğüsleri ortada kadınların kendilerine çığlıklar, gıcıklayıcı kahkahalar atarak karşıladıkları bir dizi tavanlığın yanından geçtiler. ''Saray kadınlarının çadırları,'' dedi Kurzio. ''Başka hiçbir orduda böyle güzel çadır göremezsiniz.'' Dayım kadınlara bakmak için atını yüzünü geriye dönük olarak sürüyordu. ''Aman dikkat edin efendim!'' diye ekledi emreri. ''Hepsi hem kirpas içinde hem de vebalı. Türkler bile savaş ganimeti olarak el sürmez bunlara. Üstlerinde sadece hamam böceği, tahta kurusu, bit yok, akreplerle kertenkeleler de yuvalanıyor sırtlarında.'' Sahra toplarının önünden geçtiler. Topçu erleri suyla şalgamdan oluşan tayınlarını gün boyunca ateş edip kızışan tunçtan kara binaların topların üstünde ısıtıyorlardı. Arabalar dolusu toprak getiriliyor, topçular toprağı elekten geçiriyorlardı. Barut azalmaya başladı diye açıklama yaptı Kurzio. Ama çarpışmaların yapıldığı yerde toprağa o kadar çok karışmış ki eleyerek birkaç atımlık barut elde edilebiliyor. Daha sonra süvarilerin ahırları geliyordu. Burada sinekten geçilmiyor, baytarlar hepsi kişneyen, kendilerine çifte atan dört ayaklıların derilerini dikişle, sargıyla, kaynar katran bulamacıyla onarmaya çalışıyorlardı. Ardından da uzun süre piyade çadırları birbirini izliyordu. Akşam olmuştu. Her çadırın önünde çıplak ayaklarını ılık su dolu leğenlere sokmuş askerler oturuyordu. Gecede, gündüzde aniden silah başı yapıldığı için ayak dinlendirme molası sırasında bile miğferlerini başlarına takmışlar, mızraklarını elleriyle kavramışlardı. Daha yüksek, köşklerde olduğu gibi kumaş döşeli çadırlarda ise subaylar koltuk altlarını pudralıyor, kıl yelpazelerle yelpazeleniyorlardı. ''Kadınlara öykünmüyorlar,'' dedi Kurzio. ''Askerlik yaşamının zorluğuna karşın keyiflerinin yerinde olduğunu göstermek istiyorlar.'' Teralba Vikontu hemen imparatorun huzuruna çıkartıldı. Halılarla kaplanmış, armalarla süslenmiş çadırında, imparator haritalar üzerinde ertesi günkü çarpışmaların planlarını inceliyordu. Masaların üstünde haritalar yayılmıştı. İmparator mareşallerinden birinin uzattığı iğnedenlikten aldığı iğneleri haritalara saplıyordu. Haritalarda artık o kadar çok iğne vardı ki anlaşılmaz hale dönüşmüşlerdi. Bir yere bakmak için iğneleri çıkartmak, sonra tekrar yerlerine takmak gerekiyordu. Bu çıkartmalar, takmalar sırasında imparator da, mareşalleri de elleri boş kalsın diye iğneleri dudaklarının arasına yerleştiriyorlar, ancak homurdanarak konuşabiliyorlardı. Önünde iki kat olan genç adamı görünce imparator bir soru homurtusu çıkarttı ve hemen ağzındaki iğneleri aldı. ''İtalya'dan henüz gelen bir şövalye majesteleri'' diye tanıttılar genç adamı. ''Teralba Vikontu, Cenova bölgesinin en soylu ailelerinden. Teğmen rütbesi verilsin hemen kendisine.'' Dayım mahmuzlarını birbirine vurup hazır ola geçerken imparator krallara özgü okkalı bir selam verdi ve bütün haritalar birbirleri üzerine kıvrılarak yere düştüler. Yorgun olduğu halde Medardo o gece geç uyudu. Çadırının yanında ileriye geriye yürüyor, nöbetçilerin seslenmelerini, atların kişnemelerini, kimi askerlerin uykuda sayıklamalarını işitiyordu. Gökyüzünde bohem yıldızlarına bakıyor, yeni rütbesini, yarınki çarpışmayı, uzaktaki ana yurdunu, çavlanlardaki sazların hışırtısını düşünüyordu. Yüreğinde ne özlem, ne kuşku, ne de kaygı vardı. Onun için henüz her şey bütün halindeydi ve tartışılmazdı. Kendisi de öyleydi. Kendisini bekleyen korkunç yazgıyı kestirebilseydi, olanca acısına karşın belki onu da doğal ve kaçınılmaz sayacaktı. Bakışlarını düşmanın konakladığını bildiği gece ufkunun sınırına yöneltiyordu. Kollarını üst üste kavuşturmuş, uzak ve değişik gerçekliklerle bunların arasında kendi varlığının yer almasının hoşnutluğu içinde elleriyle omuzlarını sıkıyordu. Yeryüzünün binbir kıyısına yayılan bu acımasız savaşın kanının kendisine dek ulaştığını hissediyordu. Öfke ya da acıma duymaksızın kanın vücudunu yalamasına izin veriyordu. Savaş ertesi sabah tam 10'da başladı. Teğmen Medardo eğrinin üstünden saldırıya hazır Hristiyan birliklerinin yayılışını izliyor, yüzünü sanki tozlu bir harman yerinden başak kokusu getiren Bohemya rüzgarına çeviriyordu. ''Sakın arkanıza bakmayın efendim!'' diye bağırdı. Yanı başında çavuş rütbesiyle yer alan Curzio. Sonra bu uyarıyı doğrulamak için alçak sesle ekledi. Savaştan önce uğursuzluk getirirmiş. Aslında Vicont'un Hristiyan ordusunun sadece mevzilenen askerlerden, yedek kuvvetlerin de ayakları mecalsiz birkaç piyade müfrezesinden oluştuğunu görüp cesaretinin kırılmasını istemiyordu. Ama dayım uzaklara, ufukta yaklaşan buluta bakıyor ve şöyle düşünüyordu. İşte bu bulut Türkler, gerçek Türkler. Yanı başımda tütün tükürenlerse Hristiyan savaşçıları. Şimdi çalan boru da hücum borusu. Yaşamımın ilk hücum borusu. Kulakları sağır eden bu gürültü, bu sarsıntı, savaşçılarla atların büyük bir sıkıntıyla baktıkları, toprağa gömülen göktaşı ise bir top güllesi, karşılaştığım ilk düşman güllesi. Bu son gülle, diyeceğim günün hiç gelmemesini dilerim. Kılıcını çekmiş, gözlerini dumanlar içinde bir kaybolup bir ortaya çıkan imparatorluk bayrağına dikmiş, düzlükte dört nala yol alırken dost topların atışları gökyüzünde başının üstünde dolanıyor, düşman atışları ise daha şimdiden Hristiyan cephesinde gedikler açıyor, aniden toprağı şemsiye gibi havalandırıyordu. Türkleri göreceğim, Türkleri göreceğim diye düşünüyordu. Düşman sahibi olmak, sonra da bunların kafalarında tasarladıkları gibi olup olmadıklarını görmek kadar keyifli bir şey yoktu insanlar için. Gördü Türkleri. İki tanesi tam karşıdan geliyordu. Atları örtülüydü. Küçük değirmi kalkanları deridendi. Ceketleri siyah ve safran çizgiliydi. Sarıkları toprak rengine çalan yüzleri ve bıyıkları Terelba'da Türk Mişe diye bilinen birininki gibiydi. Türklerden biri öldü, öbürü ise birini öldürdü. Ama kim bilir daha kaç tanesi geliyordu. Artık teke tek dövüş başlamıştı. İki Türk'ü görmüş olmak, hepsini görmüş olmak gibiydi. Onlar da askerdi. Bütün donanımları ordunun malıydı. Yüzleri köylülerinki gibi kavruk ve inatçıydı. Medardo görmesine görmüştü artık onları. Bir an önce bıldırcın geçidinden bize Terelba'ya dönebilirdi. Ama gönüllü yazılmıştı bir kez. Yatağın darbelerden korunarak koşuyordu. Sonunda kısa boylu yaya bir Türk bulup öldürdü. Öldürmeyi öğrenince bu kez uzun boylu bir atlının karşısına çıktı. Ama hata yaptı. Çünkü ufak tefekler daha tehlikeliydiler. Atların altlarına sokuluyor, yatağınla hayvanların karınlarını deşiyorlardı. Medardo'nun atı bacaklarını açıp durdu. ''Ne yapıyorsun?'' dedi Vicont. Hemen yetişen Curzio alt tarafı göstererek. ''Baksanıza şuraya!'' dedi. Hayvanın bütün iç organları yere dökülmüştü. Zavallı hayvan yukarıya sahibine baktı. Sonra sanki bağırsaklarını derlemek ister gibi başını eğdi. Ama sadece bir yiğitlik gösterisi oldu bu. Kendinden geçti. Öldü. Terelbalı Medardo yaya kalmıştı. ''Benim atımı alın teğmenim.'' dedi Curzio. Ama atını durduramadı. Bir Türk okuyla vurulup eğerden düştü, hayvan da uzaklaşıp gitti. ''Curzio!'' diye bağırdı Vicont. Sonra yerden inildeyen Emir Eri'nin yanına yaklaştı. ''Beni düşünmeyin efendim.'' dedi Emir Eri. ''Hastanede erik rakısı olsun yeter. Her yaralıya bir kase düşüyor.'' Medardo dayım kalabalığa karıştı. Savaşın gidişi belli değildi. O kargaşa içinde kazananların sanki Hristiyanlar olduğu sanılıyordu. Türklerin saflarını yarmışlar, kimi mevzilerin çevresini kuşatmışlardı. Dayım başka yiğitlerle birlikte düşman topçularına dek sokulmuştu. Türkler de Hristiyanları ateş altında tutabilmek için topların yerlerini değiştiriyorlardı. İki Türk topçusu tekerlekli bir topu döndürüyordu. Ağır davranışları, sakalları, ayaklarına inen pelerinleriyle iki gök bilimciyi andırıyorlardı. Dayım, ''Şimdi gelip topun nasıl çevrildiğini gösteririm size.'' dedi. Coşkulu, deneyimsiz olduğu için toplara sadece yandan ya da kama tarafından yaklaşılması gerektiğini bilmiyordu. Kılıcını çekip namlunun karşısına geçti. O iki gök bilginini korkutacağını sanıyordu. Korkmak bir yana adamlar tam göğsüne ateş ettiler. Terelbalı Medardo havaya uçtu. Akşam çarpışmalara ara verildi. İki araba savaş alanındaki Hristiyanları toplamaya başladı. Arabalardan biri yaralılar, öbürü de ölüler içindi. İlk seçim savaş alanında yapılıyordu. Bunu ben alıyorum, şunu da sen al. Kurtarılabilecek bir şeyleri olduğu izlenimi uyandıranları yaralılar arabasına koyuyorlardı. Sadece parça, kalıntı haline gelmiş olanlar kutsanarak gömülmek üzere ölüler arabasına yükleniyordu. Ceset adı bile verilemeyeceklerse yem olarak leyleklere bırakılıyordu. O günlerde kayıplar arttığı için bol yaralı derlenmesi talimatı verilmişti. Bu nedenle Medardo'nun kalıntıları da yaralı sayılmış, yaralılar arabasına konulmuştu. İkinci seçim hastanede yapılıyordu. Çarpışmalardan sonra Sahra Hastanesi, çarpışmaların kendilerinden de ürkütücü bir görünüme bürünüyordu. Yerde içinde kurbanların bulunduğu sedyeler sıralanıyor, bunların çevresinde ellerinde penseler, keskiler, iğneler, kesilmiş organlar, sicim yumrukları taşıyan, burunlarından soluyan doktorlar yer alıyordu. Ölmüş bile olsa her cesedi yeniden yaşama döndürmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bir yeri testereliyorlar, bir yeri dikiyorlar, akıntılara tampon koyuyorlar, damarları eldiven gibi ters yüz edip yerlerine yerleştiriyorlar, içine kandan çok sicim koyuyorlar ama onarımı tamamlayıp her şeyi kapatıyorlardı. Bir hasta ölünce işe yarar nesi varsa bir başkasının onarımında kullanılıyordu. İşleri en çok karıştıran bağırsaklar oluyordu. Bir kez dağılınca yerlerini nasıl yerleştireceklerini bilemiyorlardı. Çarşaf kaldırılınca Vicont'un vücudunun ürkütücü bir biçimde parçalanmış olduğu görüldü. Sadece bir kolu ile bir bacağı eksik değildi. O kolla o bacak arasında yer alan göğüs ve karın bölümleri de tam isabet sağlayan mermi tarafından yok edilmişti. Tuzla buz olmuştu. Başta bir göz, bir kulak, bir yanak, yarım burun, yarım ağız, yarım çene, yarım alın vardı. Başın öbür yarısından geriye bir hamur kalmıştı. Kısaca demek gerekirse sadece yarısı, sağ tarafı kurtulmuştu. Üstelik olduğu gibi kalmıştı. Paramparça olan sol tarafı ayıran büyük oyuk bir yana bırakılacak olursa üstünde bir tek çizik bile yoktu. Doktorlar çok hoşnuttular. Aman ne güzel yaralı diyorlardı. Bu arada ölmeyecek olursa kurtarmayı deneyebilirlerdi. Hemen çevresini sardılar. Bu sırada koluna ok saplanmış zavallı askerler kan zehirlenmesinden ölüyorlardı. Diktiler, yerleştirdiler, yoğurdular. Kim bilir daha neler yaptılar. Bilinen ertesi gün dayımın tek gözünü, yarım ağzını açtığı, burun deliğini şişirip soluk aldığı. Teralbalıların güçlü mayası dayanıklı çıkmıştı. Artık yaşıyordu ve ikiye bölünmüştü. Dayım Teralba'ya döndüğünde 7-8 yaşlarındaydım. Akşam geldi. Hava kararmıştı, aylardan Ekim'di. Gökyüzü kapalıydı. Gün boyunca üzüm toplamıştık. Salkımlar arasından da karaya çalan denizde imparatorluğun bandırasını taşıyan bir geminin yelkenlerinin yaklaşmakta olduğunu görmüştük. O sıralarda her gördüğümüz gemiye Mastro, Mastro efendi, bey patron. Medardo bu gemiyle dönüyor derdik. Dönmesi için sabırsızlandığımızdan değil bir şeyler bekliyor olmak için yapardık bunu. O kez dediğimiz doğru çıkmıştı. O akşam Fior Fiero adındaki bir delikanlı kazanın tepesinde üzüm ezerken gelenler var diye bağırınca buna inandık, etraf neredeyse kapkaranlıktı. Vadinin dibinde katırcıların yaktıkları meşaleleri gördük. Sonra köprüden geçtiklerinde elle taşınan bir sedye seçtik. Hiç koşku yoktu, Vicont savaştan dönüyordu. Haber hemen vadiye yayıldı. Şatonun avlusunda dostlar, akrabalar, bağcılar, çobanlar, silahşörler toplandı. Sadece artık avluya bile inmeyen Medardo'nun babası, benim de dedem, yaşlı Vicont Ayvolfo eksikti. Dünya işlerinden bıktığı için sanından savaşa gitmeden önce oğlu adına vazgeçmişti. Şu aralar şatonun büyük kuşhanesinde beslediği kuşlara tutkusu büsbütün artmıştı. Yatağını da taşıtıp kuşhaneye kapanmıştı. Ne gündüz çıkıyordu oradan ne de gece. Yemeklerini kuşların yemleriyle birlikte kuşhanenin parmaklıkları arasından veriyorlardı. Ayolfo her şeyini bu yaratıklarla bölüşüyordu. Oğlunun savaştan dönmesini beklerken saatlerini sülünlerin, kumruların sırtlarını okşayarak geçiriyordu. Şatomuzun avlusunda hiç bu kadar insan görmemiştim. Başkalarından dinlediğim şenlik ve savaş dönemleri geride kalmıştı. İlk kez surların ve kulelerin nasıl bakımsız, keçileri otlatıp domuzlara su içirttiğimiz avlunun nasıl çamurlu olduğunu fark ettim. Beklerken herkes Vicont Medardo'nun nasıl döneceğini tartışıyordu. Türkler tarafından ağır biçimde yaralandığı haberi çoktan ulaşmıştı. Ama sakat mıydı, aksak mıydı, yoksa yüzü gözü yaralar bereler içinde miydi? Kimse bu konuda kesin bir bilgiye sahip değildi. Sedye görmek daha da kötü sonuçları akla getiriyordu. Sonunda sedye yere bırakıldı. Kara gölgenin tam orta yerinde bir göz bebeğinin ışıltısı görüldü. İri yarı yaşlı süt nene Sebastian'a yaklaşmak istedi. Ama gölgeden kesin bir karşı çıkış anlamı içeren bir el kalktı. Sonra sedyedeki vücudun yoğun bir çabayla çırpınarak devindiği görüldü. Teralbalı Medardo gözlerimizin önünde bir koltuk değneğine tutunarak ayağa fırladı. Külahlı kara bir cübbe başından yere dek uzanıyordu. Arkaya atılmış sağ tarafı yüzün ve değneğe tutunan kişinin yarısının görülmesini sağlıyordu. Sol tarafta ise her şey sanki kumaşın bolluklarının pillerinin altında kalmış gizlenmişti. Durup çevresindeki bizlere baktı. Kimsenin ağzından tek söz çıkmadı. Zaten belki de o sabit gözüyle bize bakmıyor, sadece kendisinden uzaklaşmak istiyordu. Denizden bir rüzgar kalktı. Bir incir ağacının tepesinde kırılan bir dalın çıtırtısı duyuldu. Dayımın cübbesi dalgalandı, rüzgar cübbeyi şişiriyor, bir yelken gibi yayıyor, sanki vücudun içinden geçiyordu. Hatta sanki hiç vücut yoktu da cübbe bir hayaletinki gibi bomboştu. Sonra daha iyi bakınca direğe çekilmiş bir bayrak gibi durduğunu gördük. Direk omuzdan, koldan, böğürden, koltuk değneğine abanan ne varsa ondan oluşuyordu. Gerisi yoktu. Her biri ayrı bir yöne dönük, neredeyse birbirine bitişik sırtları dik açılı, garip bir çizim oluşturan keçiler, Vicont'u sabit, anlamsız bakışlarla süzüyorlardı. Daha duyarlı, uyanık omuzlar çığlıklar atıp kaçışırken, göbekleri birbirine tosladı. Sonunda bizler de korkumuzu gizleyemez olduk. Sütlüne Sebastian'a kollarını kaldırarak, "Felaket!" diye bağırdı. Bizde böyle bir izlenim uyandırmış olmanın öfkesi içindeki dayım, koltuk değneğinin ucunu öne sürdü. Bir pergel gibi devinerek şatonun girişine doğru itti kendini. Ama giriş merdivenlerine bacak bacak üstüne atarak sedye taşıyıcıları oturmuşlardı. Altın küpeli, usturayla kazılı kafalarında saç ibikleri ya da kuyrukları bitmiş, üstleri başları dökülen insanlardı bunlar. Ayağa kalktılar. Reisleri olduğu anlaşılan çantalısı, "Ücretimizi bekliyoruz senyor," dedi. "Kaç para?" diye sordu Medardo. Sanki gülüyordu. Çantalı adam, sedye ile taşımanın ücretinin ne olduğunu bilirsiniz, dedi. Dayım kemerinden bir kese çıkartıp şıkırdattıktan sonra hamalın ayaklarının dibine attı. Adam keseyi eliyle tarttıktan sonra, ama bu anlaştığımız fiyattan çok az senyor. Rüzgar cübbesinin eteğini havalandırırken Medardo, yarısı, dedi. Hamalın yanından geçti. Tek ayağıyla sıçraya sıçraya basamaklardan çıktı. Şatonun içine açılan yarı aralık büyük kapıdan girdi. İki ağır kanadı koltuk değneğiyle iterek gürültüyle kapattı. En sonunda da açık kalmış olan küçük kapıyı çarparak görünmez oldu. İçeriden özel dairesinin bulunduğu şato kanadına giden koridorda yol alan ayağıyla koltuk değneğinin dönüşümlü tıkırtılarını, kapanan açılan kapıların seslerini duymaya devam ediyorduk. Kuşhanenin parmaklıklarının ardında babası ayakta bekliyordu onu. Medardo babasına bir merhaba bile demeye gitmedi. Tek başına odasına kapandı. Kimseye görünmek, yanıt vermek istemiyordu. Uzun süre kapısını çalıp özür dilemek isteyen sütlüne Sebastiana ile bile konuşmadı. Koca Sebastiana karalar giyen, tülle örtülü yüzünde gözlerinin gizledikleri dışında tek bir kırışıklık bulunmayan iri yarı bir kadındı. Teralba ailesinin bütün delikanlılarını emzirmiş, daha büyüklerin hepsiyle yatmış, bütün ölenlerin gözlerini kapatmıştı. Şimdi iki gönüllü mahpusun odaları arasında mekik dokuyor, onlara nasıl yardımcı olabileceğini bilemiyordu. Ertesi sabah Medardo bir yaşam belirtisi göstermemeyi sürdürünce bağ bozumuna koyulduk biz de.